Ayrım 15.
Boğaziçi'nin serin rüzgarlarını içine çekti. Vapurun yardığı sulardaki beyaz köpüklere daldı. Denize değer gibi uçan yelkovan kuşlarından gözünü alamadı. Kaleleri, hisarları, sarayları, kiliseleri ve camileri seyretti. Boğaziçi korularının nefis görüntüsü içine bir hoş yaptı. Çocuk gibi olmuştu, heyecanlıydı, yüreği yüreğine sığmıyordu. Boğazın pırıltılı sularını bir baştan öbür başa yıldırım gibi geçen kuşları ne kadar özlemiş olduğunu fark etti. Anneannesi çocukluğunda ona bu kuşların boğazda yaşayıp ölmüş kişilerin ruhları olduğunu anlatmıştı. Buradan ayrılmak istemedikleri için uçup duruyorlardı. Leyla da ömrü boyunca bu kuşları seyretmiş ve her birini ailesinin ölmüş mensuplarından biri olarak düşünmüştü. Küçük sürüler olarak uçanlar arasında dedesi, anneannesi, annesi, dayısı vardı. Tek başına uçan garip kuşlar ise ona 20'li yaşlarındaki talihsiz İngiliz delikanlısını hatırlatıyordu. Kuşlar bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle evlerine dönmeye çalışıyor. Bu yüzden Karadeniz'den Marmara'ya kadar boğazı yıldırım hızıyla turlayıp duruyorlardı. Vapur, Bosnalı Abdullah Avni Paşa'nın yalısının önünden geçerken gözyaşlarına engel olamadı. Dedesinin evi, lacivert sulara vuran aksiyle bir gelin gibi önünde duruyordu. Gemilerin yarattığı dalgalar yalı rıhtımında beyaz köpükler yaratarak kırılıyor, bir martı yalının tam önünde suya dalıp dalıp çıkıyordu. Evde pek bir değişiklik yok gibiydi. Sanki biraz gayret etse pencereye gölgesi vuran paşa dedesini ve rıhtımda çay içen anneannesini görebilecekti. Leyla iskelede vapurdan indi. Halatın iskele babasına tam olarak bağlanmasını bile beklemeden eski çevikliği olmamasına karşın kıyıya atladı. Ulu çınarların gölgesine sığınmış parke taşlı meydandan yalıya doğru yürümeye başladı. Meydandaki masalara oturmuş kahve içenler, esnaf ve öğle yemeği için masaları hazırlayan balık lokantasının garsonları onu merakla süzdüler. Çoğu yaşlı hanımı tanıyordu. Leyla evine doğru yürürken bile oraya ne yapmak için geldiğini bilmiyordu. Acaba içeri girebilir miydi? Evin yeni sahipleriyle konuşmayı başarabilir miydi? Herhalde hiçbiri olmazdı bunların ama yine de oraya gitmezse yaşayamayacağını hissederek eve kadar geldi. Yeşil bahçe kapısının önünde çınarın gölgesinde durdu. Yanına kimse gelmedi. Ya henüz fark etmemişlerdi ya da artık görmezden gelmek istiyorlardı. Bir süre evi gözledikten sonra belediye otobüsünden inen şık bir yaşlı adamın kendisine doğru yürüdüğünü gördü. Bej bir takım giymiş, desenli kravat takmış, eski zaman beyefendilerinden biriydi. Yanına gelince merakla yaşlı hanıma baktı ve ''Birini mi aradınız hanımefendi?'' diye terbiyelice sordu. Tok bir sesi vardı. Kendi zamanda tanan dedikleri cinsten. ''Bakıyorum'' dedi yaşlı hanım. ''Yalıya bakıyorum.'' ''Anlıyorum'' dedi adam. ''Güzel bir yalı değil mi?'' ''Ben yalı sahibinin babasıyım. Sizinle müşerref olmadık.'' Mahalleden misiniz? Kadın bunun üzerine şanslı bir gününde olduğunu düşündü. Demek ki içgüdüleri onu buraya çekmişti. Sırf bu karşılaşmayı hazırlamak için. Beyefendi dedi. Sizi Allah gönderdi. Ben de deminden beri ne yapacağımı düşünüp duruyordum. Eğer bir yardımım olabilirse. Olabilir dedi Leyla Hanım. Hiç olmaz olur mu? Sizi Allah gönderdi. Ali Yekta Bey bu şık giyimli ve zarif kadının görünüşünden, ses tonundan, eski günleri hatırlatan telaffuzundan çok etkilenmişti. Belli ki karşısındaki sıradan olmayan bir insandı. ''Buyurun hanımefendi'' dedi. ''Hizmetinizdeyim.'' ''Estağfurullah'' dedi Leyla Hanım. Sonra ekledi. ''Ben Leyla Bosnalı. Bu yalıyı yaptıran Bosnalı Abdullah Avni Paşa'nın torunuyum.'' ''Şimdi oldu'' diye düşündü Ali Yekta Bey. ''İnsan sarrafıydı o.'' Asilzadeleri bir bakışta anlardı. Bu kadın hakkında şöyle böyle bir şeyler duymuştu. Galiba yanının bahçesinde oturuyormuş ve orayı satmış. Kapıyı göstererek, ''Buyurun hanımefendi'' dedi. ''Her ne kadar yalı sahip değiştirmiş olsa da sizin sayılır. Buyurun hanımefendi.'' Leyla Hanım çekinerek, ''Bilmem ki'' dedi. Ali Yekta Bey ısrar etti. Gerçi çalışmalar devam ediyor ama herhalde bahçede oturacak bir yer buluruz. Önden buyurun hanımefendi. Böylece Leyla Hanım evinden atıldıktan yaklaşık 2 ay sonra tekrar bahçesine girdi. Merakla çevresine bakındı. Tarihi eserlerin dış görünümünü değiştirmek yasak olduğu için her şey eskisi gibi görünüyordu. Sadece yalı daha bakımlı hale gelmiş, beyaz ahşaba boyanmış ve pırıl pırıl parlamıştı. İçeriden çakiç ve matkap sesleri geliyordu. Ama yine de büyük bir değişiklik, tanımlayamadığı bir boşluk vardı burada. Hizmetler Leyla Hanım'ın Ali Ekta Bey ile bahçe kapısından girdiğini gördükleri anda küçük dillerini yutacak kadar şaşırmışlardı. İte kaka bahçe kapısından çıkardıkları yaşlı hanım şimdi konuk olarak geliyordu. Aksi gibi o sırada Ömer Bey de Necla Hanım da inşaatta değildi. Ancak telefonla haber verebilirlerdi. Öyle de yaptılar. Bu arada Ali Ekta Bey bahçedeki hasır koltuklara buyur etti Leyla Hanım'ı. Kendisi de karşısına geçti. Hizmetlere çay getirmelerini söyledi. Ali Ekta Bey, Leyla Hanım'ın saraylı edasından çok etkilenmiş, heyecanlanmış, eski günleri bulduğu düşüncesine kapılmıştı. Ne de olsa böylelerine pek sık rastlamıyordu artık. Hele İstanbul'u milyonlarca Anadolu köylüsü bastığından beri diye düşündü. Rumeli asilzadeleri geçmişe ait birer süs haline geldiler. İşte bu süslerin en güzellerinden biri karşısında oturuyordu. Aşırı bir kibarlıkla, "Sebebi ziyaretinizi sorsam, saygısızlık adeder misiniz acaba?" dedi. Leyla Hanım bu kibar soruyu yine "Estağfurullah, ne münasebet" cevabıyla karşıladıktan sonra bir süre sustu. Durumu olduğu gibi anlatma konusunda kuşkuluydu. Acaba bu adam işin ne kadarını biliyordu? Onu daha önce hiç görmemişti. Bu durumda kendisine yapılan haksız muameleden haberi yok muydu? Umutsuz gözlerle bahçeye, duvar dibindeki küçük beyaz evine baktı. Ve bir darbe yemiş gibi sarsıldı. Ağzından küçük bir feryat kaçtı. Ağzını eldivenli eliyle kapattı. "Ne oldu hanımefendi?" "Ağaç, manolya ağacı." "Efendim?" "Bir şey yok, geçti." Manolya ağacının kesildiğini fark ettiği andan itibaren müthiş bir ağlama isteğiyle sarsılıyordu. Ama kendini tuttu. Karşısındaki beye her şeyi anlatmaya karar verdi. "Doğrusunu isterseniz buraya ne yapmaya geldiğimi bilemiyorum beyefendi," dedi. "Ama evimi görmeye ihtiyacındayım, çaresizim." Sonra evine el konulduğunu, müstakil tapu olduğu halde kimsenin buna kulak asmadığını, bir gün kendisini apar topar dışarı attıklarını, kapının önünde 2 gün bekledikten sonra çaresiz bir biçimde bahçıvanın torunu Yusuf'un Cihangir'deki dairesine sığındığını, hiç doktora görünmediği halde kendisi hakkında doktor raporu alındığını anlattı. O konuştukça Ali Ekta Bey'in gözleri hayretle açılıyor, suratı kıpkırmızı kesiliyordu. Leyla Hanım konuşmasını bitirince, "Bütün bunları benim oğlum mu yaptı?" diye sordu. "Bir yanlışlık olmasın, Ömer Cevheroğlu mu sizi evinizden dışarı attı?" "Maalesef evet," dedi Leyla Hanım. "Siz üzmek pahasına doğruyu söylemem gerekiyor. Beni aile evimden atan oğlunuz ve gelininizdir." "Gelinim," diye hınçla fısıldadı adam. "Her şeyin onun başının altından çıktığına eminim. Yoksa oğlum böyle vicdansızlık yapacak bir adam değildir." Daha sonra Ali Ekta Bey, Leyla Hanım'a durumu samimiyetle üzüldüğünü belirtti. Ve düzeltmek için elinden geleni yapacağını, oğluyla bu konuyu hemen görüşeceğini söyledi. Cihangir'deki evin telefon numarasını aldıktan sonra yaşlı hanımı yalının kapısına kadar hürmetle uğurladı. Leyla Hanım tekrar vapur iskelesine yöneliyordu ki karşısında Yusuf'u gördü ve yapmacık bir sertlikle işte olması gereken saatte orada ne aradığını sordu. Ali Ekta Bey ile konuşması bir umut kapısı araladığı için manolya ağacına rağmen neşesi yerine gelir gibi olmuştu. Yusuf da bu havaya kapıldı ve bir süredir aynı evde yaşıyor olmanın geliştirdiği bir samimiyet duygusunu şakaya çevirerek "Ben sizsiz yaşayamam efendim," dedi. "Biliyorsunuz siz nerede, ben orada." Leyla Hanım da güldü. "Beni Roxy ile karıştırma Yusuf," diye parmağını salladı. Dönüş yolunda Yusuf'a Ali Ekta Bey ile karşılaşmasını ve umut verici konuşmasını anlattı. "Dur bakalım," dedi. 19. Veli Nimet'i Rıza Bey onu çok rahatlatmış ve günlerdir çektiği vicdan azabından kurtarmıştı. Ali Ekta Bey onca kıvranmadan sonra nihayet Veli Nimet'in huzuruna çıktığı zaman Rıza Bey onu fazla konuşturmamış, ilk sözlerinden sonra "Biliyorum Ali Ekta Bey" diye onu susturmuştu. Hiç kendini üzme. Her şeyin farkındayım. Yalı inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu ve oraya taşınmak istediğini biliyorum. Sonra da sana hak veriyorum diye eklemişti. Bizim ailede emeğiniz o kadar büyük ki. Bu sözler üzerine Ali Ekta Bey gözlerinin nemlendiğini hissetmişti. Kendine tekrar tekrar sorduğu bir soru yine aklına takılmıştı. Gideceği yeni evde buradaki kadar sevilecek miydi acaba? Bu konu aklına gelir gelmez sarsıldı. Oğlunun eviyle ilgili böyle bir kuşkuya sahip olduğu için utansa da bu kuşku onu bir türlü terk etmiyordu. Yeni evde bu kadar sevilecek ve sayılacak mıyım? Oysa burada uşaktı, orada efendi olacaktı. Ama yine de kendini bu zehirli sorudan kurtaramıyordu. Son zamanlarda gelini olacak kadını, yani Necla'yı hiç görmediğini fark etti. Ne zaman yalıya gitse kadın bir bahane bulup uzaklaşıyordu. Sonunda meseleyi kökten çözmeye ve yalıya gidip büyük odaya bir iki kişiye eşyasını koymaya karar verdi. Bu kararı uygulamak için yalıya gittiği sabahta hiç ummadığı bir biçimde Leyla Hanım'la karşılaştı. Kadının anlattıkları sarsıcıydı. Ömer yaşlı bir kadına karşı bu kadar zalimce davranmış olamazdı. Bunu olsa olsa Necla yapmıştı. Hem de oğlundan habersiz. Evet evet, habersiz. Bundan emindi. Oğlunun bu işle bir ilgisi olamazdı. Bahçe dibindeki küçücük bir müştemilat için bir yaşlı kadını baba ocağından kovmaya ve ah almaya değer miydi? Ali Yekta Bey bu düşünceler içinde yalıya girdi. Üst kata çıktı. Büyük yatak odasına yöneldi. Bu odadaki çalışmalar hemen hemen bitmiş gibiydi. Duvarlar uçucu bir leylak rengine boyanmış, tavan süsleri yenilenmiş, doğramalar beyaz boyayla parıldamıştı. Boğazdaki kocaman gemiler neredeyse odanın içinden geçiyordu. Tam o sırada gözlerinin önünden kıpkırmızı bir geminin geçtiğini gördü. Heyecan verici bir şeydi bu. Yattığın yerden bile seyredebilirdin. Evden getirdiği kehribar tesbihini pencere koluna astı. Mahfazası içinde bir Kur'an-ı Kerim'i de aynı pencerenin iç tarafındaki enli pervaza bıraktı. Şimdi oda biraz daha kendisinin olmuştu. Tam kendinden memnun bir biçimde merdivenlerden aşağı iniyordu ki oğlunun geldiğini gördü. Bekçiler haber vermiş olmalıydı. Ömer, babacığım dedi. Demek buradasınız. Evet Ömer dedi Ali Ekta Bey. Odama dedenden kalan meşhur Kur'an-ı Kerim'i bıraktım. Ne de olsa artık taşınıyoruz. Oradaki yatağı da aldır. Ben kendi yatağımı getireceğim. Bu sözler üzerine oğlunun susması ve bir şey söylememesi dikkatini çekti. Sonra Ömer babasının öğle yemeğini birlikte yemelerini teklif etti. İskele meydanındaki balık lokantasına gittiler. Osmanlı döneminin değişmez tanıkları olan asırlık çınar ağaçlarının altındaki bir masaya oturdular. Ali Yekta Bey, bu dünyada hiçbir şeyin yaz sıcağındaki çınar gölgesi kadar hoş bir serinlik sağlayamayacağını düşündü. Bu gölgelere asırların huzuru sinmişti sanki. Yemek boyunca baba da, oğul da kendilerini tuhaf hissettiler. Sanki konuştuklarından daha çok konuşamadıkları şeyler vardı ve bunlar ikisinin arasına görünmez bir perde çekmişti. Mesela oda meselesini kesinlikle konuşamıyorlardı. Ali Ekta Bey konuyu her açtığında Ömer sözü dolaştırıp başka bir konuya getiriyordu. Bu da babanın kuşkularını derinleştiriyor, hiç inanmak istemediği ihtimalleri aklına getiriyordu. Yoksa Necla denilen kadının oğlu üzerindeki etkisi sandığından daha mı fazlaydı? Oğlu elden gitmiş miydi? Bu zehirli sorular aklına geldikçe içinden olamaz diyerek bunları kovmaya çalışıyordu. Sonunda sözü Leyla Hanım'a getirdi. Sabahki görüşmelerini anlattı. Ömer'in bu konuda da tedirgin olduğunu gördü. Bir suçlu gibi cevap veriyordu. Kadının bahçede kendileriyle birlikte yaşamasını doğru bulmamışlardı. Zaten aklı da pek yerinde değildi. Ali Yekta Bey ise Leyla Hanım'la uzun uzun konuştuğunu ve kendisi üzerinde pek aklı başında bir hanım izlenimi uyandırdığını söylüyordu. Yaptığı zulüm değil miydi? Gün görmüş bir asilzade kadın nasıl bu yaşta evinden atılırdı? Hem böyle şeyler uğursuzluk getirir ve kimseye rahat huzur vermezdi. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denmez miydi? Bahçe duvarının dibindeki o küçük ev ne işlerine yarayacaktı ki? Koskoca yalı hepsine yeterdi. Bıraksalardı kadıncağız da o küçük evinde otursundu. Ömer baktı ki kurtuluş yok. Suçu biraz olsun kendi üzerinden atabilmek için Necla demiş bulundu. Orayı misafir evi olarak ayırdı. Bunları söyler söylemez babasının yüzündeki ani öfke patlamasını görüp pişman oldu. Ama iş işten geçmiş, ok yaydan çıkmıştı artık. Ali Ekta Bey'in kıpkırmızı kesildiğini gördü. Sanki bıyıkları bile dikilmişti. Necla, Necla, Necla diye bağırdı. Diğer masalardan dönüp baktılar. Her taşın altından bu kadın çıkıyor. Ne zamandan beri hayatımız hakkında karar verir oldu? Kimdir bu kadın? Kimdir? Necidir? Her şeyin bir adabı var. Bir gelin böyle mi yapar? Evin büyüklerine saygı gösterip onların kararlarına uyacağı yerde böyle baş mı kaldırır? Bıktım ben bu Necla lafından. İçinde birikmiş bütün nefret bu haykırışta dışarı çıkmış oldu. Ancak Ali Ekta Bey birden sustu. Acaba fazla mı ileri gitmişti? Ömer hiç renk vermiyor, bir şey söylemiyordu. Bir süre karşılıklı susarak önlerindeki barbunya balıklarını ayıklamakla meşgul oldular. Martı seslerini dinlediler. Neden sonra Ali Ekta Bey kısık bir sesle oğluna, "Sence bu durumun bir çaresi var mı?" dedi. Gözlerini oğlunun ela gözlerine dikti ve ona neredeyse yalvararak baktı. İkisi de neden söz ettiklerini çok iyi biliyorlardı ama Ömer anlamamazlıktan geldi. "Neyin çaresi baba?" diye sordu. Ali Ekta Bey üzüntü içinde bir süre daha bakmayı sürdürdü. Sonra alacağı cevaptan korkarak konuyu değiştirdi yavaşça. "O yaşlı hanıma evini iade etmeni," dedi. "Baba," dedi Ömer, "bu iş oldu bitti artık. Yaşlı kadın evini kaybetti." "Ama oğlum, bu bir zulüm. Bizim dinimizde ah almak diye bir şey vardır. Bir mazlumun ahını aldığın zaman o iş sana hayretmez. İnan bana, altından bir kötülük çıkar. Mutlaka çıkar." "Baba," dedi Ömer, "böyle bir çözümü Necla'ya kabul ettirmeme imkan yok. Orayı misafir evi yapacak. Necla kesin kararlı." O zaman Ali Ekta Bey'in içinde bir tel koptu. Necla denilen kadının oğlu üzerindeki gücünün ilk kez farkına vardı ve dehşete düştü. Bunu biraz da korku karışmıştı. Baba oğul yemeğin bundan sonraki bölümünü sessizce ve iki yabancı gibi birbirlerine hiç bakmadan yediler. O akşamüstü Ali Ekta Bey perişan olmuş durumda döndüğü konaktaki odasında ateşlendi. İki gün boyunca ne yediyse kustu ve yataktan çıkamadı. 20. Cihangir semti denize doğru inen bir tepe üzerine kurulduğu için sokaklarının bazısı merdiven biçimindedir. Buralara pek aşina olmayan ve yolları iyi bilmeyen otomobil sürücüleri kendilerini birdenbire aşağı inen ya da yukarı çıkan merdiven sokaklarının başında bulur ve dar yollardan nasıl geri gideceklerini bilememenin telaşını yaşarlar. Yusuf'un tuttuğu dairenin bulunduğu bina nispeten düz bir sokak üstünde olduğu için Leyla Hanım kapının önünden taksiye binebiliyor. İyi ki de öyle. Yoksa kadıncağız yaralı kalbiyle bir de o sokak merdivenlerini tırmanmak zorunda kalacak. Apartman merdivenleri zaten yetiyor ona. Her katta dinlenerek, soluklanarak çıkıyor. Bir seferinde üçüncü katın sağanlığında dinlenir, ağzından taşan soluğunu kontrol etmeye çalışırken daire kapısının açıldığını ve saçı sakalı karma karışık, öne açık gömlek giymiş yaşlıca bir adamla karşılaşıyor. Adam elinde gitar kutusu taşıyan bir çocuğu uğurlamakta. Kadına, "Siz," diyor, "şu meşhur Osmanlı Hanım olmalısınız. Mahallede herkes sizden konuşuyor." Sonra kadının beti benzi atmış, soluğu tükenmiş halini fark ediyor. "Aman," diyor, "iyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya, en iyisi ben size bir bardak su getireyim." İçeriye koşuyor ve elinde bir bardak suyla geliyor. Sonra duvara dayanmış duran Leyla Hanım'a bakıyor. Ardından önce oturması için bir sandalye koşturuyor. Sonra "ne sersemim," diyor, "lütfen içeriye buyurun. Biraz soluklanın, sonra devam edersiniz." Leyla Hanım biraz nazlanıyor. "Rahatsız etmeyeyim," filan diyor ama sonra giriyor. Köklü bir ailenin uzun süre yaşadığı bir yere benziyor burası. Eşyalar, duvardaki tablolar, piyano, müzik aletleri buranın gün görmüş bir ev olduğunu anlatıyor. Adam kendisini takdim ediyor. Adının Konstantin Peleolog olduğunu söyleyince Leyla Hanım'ı bir gülme tutuyor. Acaba bir delinin dairesine mi düştüm diye adamın yüzüne kuşkuyla bakıyor. Bu adam Bizans imparatoru olduğunu iddia eden kaçın biri mi yoksa? Adam, "Şaşkınlığınızı anlıyorum hanımefendi," diyor, "ve size hak veriyorum. Ama ister inanın ister inanmayın benim gerçek adım bu. Deli değilim. İsterseniz size nüfus kağıdımı göstereyim." Sonra ekliyor, "Daha da şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Ben sahiden Paleolog sülalesinden geliyorum. Yani bu şehrin imparatorları benim büyük dedelerim." Leyla Hanım olabilir, olabilir diyor ama halinden inanmadığı belli. Konstantin Paleolog, sizin nasıl Osmanlı sülalesinden gelen aileleriniz varsa bizim de öyle insanlarımız var. Öyle bir an geliyor ki Leyla Hanım artık adama inanmak zorunda olduğunu hissediyor. Çünkü gayet ciddi ve tutarlı konuşmakta. Bu apartman bizim de diyor. Dedem yaptırmış. Ama ne yazık ki daire daire elimizden çıktı. Size bir limonata yapayım. Hayır diyor Leyla Hanım. Zahmet etmeyin. Müzisyen misiniz? Evet, müzik hocasıyım. Klasik gitar dersleri veriyorum. Bütün bunlar Leyla Hanım'a çok ilginç geliyor. Nihayet konuşabileceği bir insan bulmanın sevinciyle ona sorular soruyor. Hangi metodu okutuyorsunuz? Neler çaldırıyorsunuz? Karkassi metodu. Çaldıklarımıza gelince Tarega'nın etütleri. Öğrenciler ilerlediği zaman Villa Lobos Barrios. Biraz önce çıktığını gördüğünüz çocuk Bach'ın Şakonunu çalıyor. Görünüşüne bakmayın. Çok yoksul bir Roman ailesinin çocuğu ama müthiş yetenekli. İleride onun adını çok duyacaksınız. Çok ilginç. Siz nerede öğrenim görmüştünüz? Beni de bir hoca yetiştirdi. Meşhur bir Ermeni gitar hocası vardı. Adını belki duymuşsunuzdur. Rafi Kaplanyan. Ben onun talebesiyim. Duymadım ama dedi Leyla Hanım. Ne ilginç bir şey bu böyle. Ermeni hocanın talebesi bir paleolog, onun öğrencisi de bir Roman. Hanımefendi, bu şehrin büyüsü bu, dedi Konstantin. Geçmiş yüzyıllarda dünyanın tek kozmopolit şehriydi burası. Bugünün New York'undan, Paris'inden, Londra'sından çok daha renkliydi ama şimdi ne yazık ki kayboldu. Neden? Bir paşa torunu olduğunuza göre onu siz benden daha iyi bileceksiniz hanımefendi. Anlamadım, lütfen söyleyin. Adam biraz çekinerek ve sesini alçaltarak milliyetçilik dedi. Türkleştirme, gayrimüslimleri kovma. Pera'yı görmüyor musunuz? Bizim gibi gayrimüslimler tek Türk kaldı. Oysa bu binaların hepsini biz yapmıştık. Leyla Hanım bu suçlama karşısında ne diyeceğini bilemedi. Ancak mübalağa ediyorsunuz diyebildi. O kadar da değil. Pera'da şimdi sadece Türkler mi yaşıyor?